Ayrım 21, liste, Timur Soykan, sayfa 196. Yüzündeki yarayı okşuyordu Çavlan. Yaşar onun bu halini görse verdiği gözdağının hiçbir işe yaramadığını anlardı. Klip dolu telefonun kapatma tuşuna baş parmağını Yaşar'ın tehdidini susturmak için sertçe sapladı. Telefonu cebine sokarken "sen benim amirim değilsin" diye dişlerinin arasından tısladı. Beyaz eşya teknik servisinden çıkan komiserlerine Eddie'de gelmelerini işaret etti. Onur ve Mert'e "burası içeri gireceğiz, sakin olun. Engelleme olursa tutanak tutacağız" diye talimat verdi. Eski bir apartmanın yerine yeni yapılmış binanın önündeki beyaz mermer merdiveni çıkarken otomat cızırtısıyla kapısı açıldı cemaat karargahının. Kapıya gelen uzun saçlarını at kuyruğu yapmış narkotikte görevli komiser Onur'un devresiydi. Çavlan'a saygıyla baş selamı verdikten sonra Onur'a bakıp "hoş geldiniz devrem" dedi. Selamı almayan Onur sinsi düşmanı kadar karaktersiz olmadığını yüzüne vurmuştu. Dillendirilmeyen savaşın sulh rolünü sahtekarca oynayan polis kibarlığını sürdürdü. Eliyle girişteki daireyi gösterirken cemaatin kozunu ortaya koydu. "Amirim, emniyet müdür yardımcısı Hasan Ergül kendisini beklemenizi istedi. Birkaç dakika içinde burada olacağını söyledi." Hasan Ergül amiriydi. Onun gelmesini beklerse buradan eli boş çıkacağına şüphesi yoktu. Büyük eliyle at kuyruklu komiserin zayıf omzunu sıkıp "o gelene kadar üst katlara bakacağım" dedi. Komiserin zayıf suratındaki sinsi kibarlığın yerine karanlık öfkenin çökmesi bir saniyeden kısa sürmüştü. Ses sonunda tehditle direndi. "Özür dilerim amirim, sizden üst rütbeli emniyet müdür yardımcısının talimatını yerine getirmek zorundayım. Lütfen buyurun." Çavlan komisere "Hakan Durmaz buraya hiç geldi mi?" diye sordu. "Ben hiç görmedim" yanıtını alınca zayıf komiseri elinin tersiyle hoyratça itip halen taze çimento ve boya kokan binanın mermer merdivenine yürüdü. Önüne geçmek için hamle yapan at kuyrukluyu Onur ince kolundan yakalayıp kenara çekti. Emre itaatsizlik eden üç polis teşkilat içindeki savaşın zirvesine tırmanıyordu. Birinci kattaki iki daire hafta sonu ıssızlığındaki şirket ofislerinden farksızdı. Onlarca kapalı bilgisayar arasında çalışan sadece iki kişi görmüşlerdi. İki ve üçüncü katta aynı sıradanlıktaydı. Üst kattan garip bir uğultu geliyordu. At kuyruklu yanlarına gelmiş tehditkar konuşarak onları geri çevirmeye çalışıyordu. Çavlan dördüncü kattaki dairenin kapısını açtığında uğultu binanın çıplak merdivenlerinde yankılandı. Karanlık içinde kırmızı yeşil ışıklar yanıp sönüyor, içeriden taşan sıcak hava buranın gizemini büyütüyordu. Çavlan içeri adımını atarken son kez şansını denedi cemaatçi polis. "Bunu yapmaya yetkiniz yok, müdür bey çok kızacak." Karanlık içinde titreyen, yanıp sönen ışıklar ve fanların gürültüsü buranın ne olduğunu anlamalarına yetmişti aslında. Yine de ışıkları yakınca gördükleri şaşırtıcı ve ürperticiydi. Devletin içinde yuvalanan örgütün kovanı gibiydi dinleme ve takip üsleri. Aralarında sadece bir insanın geçebileceği kadar boşluk olan demir raflar bütün daireyi kaplamıştı. Kalın kumaştan kara perdeler bütün pencereleri örtmüştü. Kablolardan sarkan raflardaki sunucular tüm ülkenin konuşmalarını kaydedecek, bütün bilgisayar trafiğini depolayacak kadar ihtişamlı görünüyordu. Onur cep telefonunun kamerasıyla gizli dinleme merkezini kaydetti. Karşı dairede cemaatin kovanının bir bölümüydü. Çatı katının tamamına raflar dizilmiş, yeni gelecek sunucular için soğutucu fanlar kurulmuştu. Pencereleri kapatacak kara kalın kumaşlar rulolar halinde yerdeydi. Merdivenleri hızla tırmanan adımların gürültüsü bitmeden kızgın güçlü bir ses yankılandı boş çatı katında.
"Burada ne yaptığını sanıyorsun?"
Geniş sırtı amirine dönükken saygısızca "polis katilini arıyorum. Maktulün öldürülmeden önce buraya geldiğini tespit ettik" dedi Çavlan. Hasan Ergül yüzünü göstermeyi bile tenezzül etmeden konuşan baş belasına haddini bildirmek için
"utanmaz herif, önce saygılı ol selamını ver, emre itaatsizlik ettin. Savcılık kararı olmadan izinsiz buraya girdin. Bunların bedelini ödeyeceksin, şimdi defol" dedi.
Çavlan'ı emniyet müdür yardımcısının sözleri değil, sabah açıklanan görevden almalara rağmen kendinden emin hali korkutmuştu. Kalın gri kaşlarının altından çakır gözleriyle nefret dolu bakan adamın karşısında put gibi durup gururunu korumak için ''Bu soruşturma bizzat başbakanın talimatıyla yürütülüyor. Çıkarılan bütün engeller konusunda beyefendi bilgilendiriliyor.'' dedi. Kırışmış dudakları titrerken çavlanın üzerine yürüdü yaşlı polis. Devlet içinde sinsi bir sabırla örgütlenmiş cemaatin neferlerine hiç benzemiyordu bu adam. Onlar gibi kurnaz ve sabırlı örgütün takiyesi karakterine dönüşmemişti. Nefretini gösterecek kadar dürüst bir düşmanla karşılaşmaktan mutlu oldu çavlan. Tükürükler saçarak hakaretler verilen amirine görevden alınacaksın diye tehdit ettikten sonra gitmek için adımını attı. Kolundan yakalayan Hasan Ergül bağırışından çok daha ürkütücü bilge bir sesle Çavlan'ın en korktuğu senaryoyu dillendirdi.
''Devleti başbakanlar ibaret mi sanıyorsun gerizekalı? Böyle aldatarak ne piyonlar harcadılar, senin gibi ne salaklar gelip geçti bu çarkın içinden. Burası savcılık talimatıyla kurulmuş yasal bir birim. Sen buraya baskın yaptın.''
Cemaatin burası için yasal bir kılıf bulduğundan zaten şüphe etmemişti. Görünüşüne bakıp zeka yoksunluğuna kanaat getirmiş ukalayı, ''Madem yasal bir birim, cinayetle ilgili buradaki görevlilerin ifadelerini alacağız. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyeceğiz. Bilgisayarları da incelememiz gerekecek.'' diyerek hakladı. Nihayet birbirini tanıyan iki düşmanın düellosuna dönüştü sözler.
''Önce savcılık izni olmadan baskın yapmanı açıklarsın, sonra soruşturma için gelirsin.''
Maktulün buraya geldiğini tespit ettik ve çevredeki kamera kayıtlarını incelerken buraya geldik. Kapı açıldı ve içeri davet edildik. Bunun için savcılık iznine ihtiyaç yok.
Amirinin emrine itaatsizlik ettin.
Sadece amiri beklerken ortalığa göz attım. Gördüklerimi rapor edeceğim. Düello bittiğinde kazananın kendisi olduğunu düşünüyordu Çavlan. Merdivenleri inerken çatı katında rafların tekmelendiğini belli eden gürültü ve onurla Mert'in yüzündeki mutluluk onu doğruluyordu. Halen inşaatın karılmış çimento kum ve boya izlerinin olduğu sokağa çıktıklarında rüzgar durmuş, kara bulut kentin üzerinde hareketsiz asılı kalmıştı. Siyah camlı metalik gri araba sokağın ağzında onları bekliyor ve bunun polisin öldürüldüğü kanlı bir savaş olduğunu hatırlatıyordu. 200 metre yürüdükten sonra emniyetin arka kapısına gelmişlerdi. Mimari tek bir inceliği olmayan beton ve küçük pencerelerden ibaret blokların arasından emniyetin girişindeki geniş alana çıktıklarında tören için polisler yerlerini almaya başlamıştı. Yaralı meslektaşını taşıyan bronz polis heykelinin altında beyaz bezle örülmüş bir masanın üzerindeydi Hakan'ın tabutu. Türk bayrağına sarılmış tabutun iki yanında cenaze töreni kıyafetleriyle iki polis hazır olda bekliyordu. Görevden alınan İstanbul Emniyet Müdürü son kez üniformasını giymiş, sanki makamının cenazesini kaldırıyordu. İstanbul valisi cenazenin kederini bile üzerinde taşıyamayan ferah, mutlu havasıyla göze batmıştı. Hakan'ın ev arkadaşı Salim yanında iki arkadaşıyla tabutu gören uzak bir köşede kederliydi. Tabutu konuşmaların yapılacağı kürsü ve protokol bölümünü görecek bir alan basın mensuplarına ayrılmış, tripodlar üzerine onlarca kamera şimdiden yerleştirilmişti. Dün gece polislerin birbirine silah çekmesi ve sabahki görevden almalar pek çok soru doğurmuştu ve gazeteciler bilgi kopartma telaşındaydı. Emniyet binasının dışında bekleyen çanak antenli canlı yayın araçlarına onlarca kalın kablo uzanıyordu. Henüz canlı yayın başlamamışken kuliste bininci kez aynı oyunu sergileyecek aktörler kadar umursamazdı insanlar. Polisler küçük öbekler halinde sohbet ederken gözleri protokol kapısındaydı. Hikmet tesbihini sallayarak kabadayı raconunda muhabbetlerin arasında geziyor, gözüne kestirdiklerine kulak kabartıyordu. Çavlan'ı görünce küfreder gibi bakıp yanlarına geldi. Selam vermeden, tek kelime etmeden uzun uzun durdular. Öfkeden içi şişmiş Hikmet daha fazla dayanamayıp Onur ve Mert'e bakarken aslında Çavlan'a ''Ulan bu heykel üzerime geliyor. Silahı çekip adam vurmuyorum diye sanki beni karınca gibi eziyor.'' dedi. Çavlan kahverenginin arasında sarının parıldadığı heykele diktiği gözlerini yavaşça üzerinde bayrak olan tabuta indirdi. Hikmet bronz heykelden daha cansız adama bakıp genç komiserlere bakarak konuşmaya devam etti.
Nasıl bu hale geldik biz? Polis katilinin içimizde olduğunu düşünüyoruz ve silah çekmeden, kan gövdeyi götürmeden böyle sakin durabiliyoruz.
Çok acımasız ve güzel bir soruydu. Binlerce politik yanıt ve zeka dolu hamlelerin mazereti vardı ama hiçbir anlamı yoktu. Dört polis bu cinayeti başka bir örgütün işlemesi halinde devletin katillerin üzerine acımasızca çökeceğini biliyordu. Tabutta yatandan çok koltuklarında oturanlar önemli olduğu için bu kadar ahlaksızdı bu savaş. Yaşamını ortaya koyabilecek insanlar olmadığı için sakin, her dakikası utanç dolu bir soruşturmayı yürütüyorlardı. Üstelik hayatları boyunca bunun utancını ve pişmanlığını yaşayacaklarını biliyorlardı. Heykele ay ve yıldızın yarısını gördüğü bayraklı tabuta baktıktan sonra zincirden şeridin ardına konulmuş beş sandalyeyi fark etti Çavlan. Beyaz plastik sandalyelerin önünde duran sehpadaki kağıtta şehit ailesi yazıyordu. Hakan'ın kimsesizliğinin bile farkında değildi devlet baba. Ne feryat edecek bir annesi vardı Hakan'ın, ne de kirli sakalı beyazlamış, yüzündeki çizgiler derinleşmiş, metin durmaya çalışan bir babası. Şehit olmasa kimsesizler mezarlığına gömülecek kadar yalnız bir çocuktu. Boş sandalyelere baktı ve devletin piyonlarına karşı ilgisizliğini herkesin görmesi için sesini çıkarmadı. Cenaze töreninin sorumlusu rütbeli şehidin kimsesiz olduğunu başbakan gelmek üzereyken öğrenmişti ve sandalyelerle şehit ailesi yazılı tabelayı kaldırırken medya onu fark etmemişti. Çavlan ölü çocuğun içinde yattığı bayrağa sarılı tahta kutuya bakarken kariyer hesaplarıyla konuşan kodamanların uğultusundan tiksiniyordu. Tabuta sırtını dönüp Emniyet Müdürlüğü'nün üst rütbelerine ayrılmış binaya nefretle baktı. Önüne kırmızı halı serilmiş kapıdan kendi amiri, Asayiş Şube Müdürü Naci Soğuk çıktı. Yaşlı bedenine oturmayan üniforması mesleğinin son demlerinde olduğunu ilan ediyordu. Aldığı kilolar lacivert üniformanın altın sarısı düğmelerini zorluyor, ihtiyarlığa bükülmüş bedeninde apoletleri omzunun ardına düşüyordu. Çavlan yanına geldiğinde raporları okumuş, kendisinden gizlenenleri tahmin etmişti. Mesleğiyle vedalaştığına şükreder gibiydi. Yaşlı suratının tepesinde komik görünen şapkasını çıkartıp kırışıklarıyla uğraşırken bir zamanlar başının üzerindeki bu rütbenin çok havalı göründüğünü düşündü. Beyaz bıyıklarının altındaki dudakları üniformanın içindeki görünüşüne tezat bir bilgelikle kıpırdadı.
35 yıldır bu işi yapıyorum. Sana bir akıl vereyim diyeceğim ama böylesini görmedim. Devletin içinde hep farklı gruplar oldu. Ama kimin hakim olduğu hiç bu kadar karmaşık olmamıştı. Devlet hep yek vücuttu aslında.
Görevden alınan terörle mücadele şube müdürü Abdullah'ı kalabalığın arasında gördü Çavlan. Halen devletin sahibinin kendisi olduğunu iddia edecek kadar dik duruyor, sert bakıyordu. Yaşlı amiri egolarını kendisinden önce mezarına gömmüş kadar dingin, sana tek diyeceğim var. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmem ama ben öyle düşünüp yaşadım. Bugünlere bu mevkilere kadar ulaştım dedi. Çavlan masallara, destanlara, Anadolu efsanelerine yakışır yiğitlikte bir çift doğruluk, dürüstlük sözü bekliyordu bilge adamdan. Ama ihtiyarın dili yılan kadar çatallı hayatın gerçeğini tısladı.
Bir adamın düşmanın önüne attığı yem olma, harcatma kendini.
Babacan bir öğüt olabilir mi diye korkularından kaçmak istedi cinayet büro amiri. Yukarıdan baktığı iki büklüm ihtiyar bir tehdit olmaktan çok uzaktı. Ama göz bebekleri hiç yaşlanmaz, ölene kadar o genç hırçın manayı küçücük siyah bir noktanın içinde saklar. Göz bebeğinde kurnaz, sinsi bir tehditle aşağıdan bakıyordu Çavlan'a. Ruhunun bir yüzü olsa şüpheden şaşkınlığa, korkularından nefrete sürüklendiğini anlardı düşman. Gaziliğinin nişanı yarıklar içindeki yumruğunu havaya kaldırıp bütün bendiyle tepesine indirmek isterken politik davranacak kadar kişiliksizdi.
Tek harcanacak bu tabuttakinin katili olacak dedi.
Naci soğuk beyaz bıyıklarının altında babacan bir gülüç, gözlerinde şımarık bir güçle veda edip rütbelilerin başbakanı karşılamayacağını arasına karıştı. Çavlan silahının kabzasını sıkarak öfkesini dizginlemeye çalışırken Naci Soğuk'un yanına Hakan'la telefon görüşmeleri bulunan organize şube müdür yardımcısı Yurttaş Arslan ve kaçakçılık şube müdürlüğünden Mücahit Metinoğlu yanaşmıştı. Bunun bir tehdit olduğunu biliyordu. Üniformasını düzelterek emniyetin üst makamlar blokundan çıkan Hasan Ergül'ü gördüğünde kurtların inine düşmüş kolay bir avdan farksız hissetti Çavlan. Hepsi köşkteki ifadelerinde Hakan'ı tanıdıklarını anlatmış ama işe yarar hiçbir bilgi vermemişlerdi. Teşkilatın imamı Ruh'la konuşmak varken onların bilgisine tekrar başvurmak sıkıcı formaliteden başka bir şey değildi. Devletin sinsi ölüm merasimine geldiği andan itibaren gözleri Ruh'u aramıştı. Yoktu. Elinde büyümüş şehit çocuğunu uğurlamaya gelip büyük savaşın içinde kendini gösterecek kadar duygusal ve mert değildi. Altın nesil atığı Çavlan şimdi onunla yüzleşmeyi bir intikam arzusuyla istiyor, bir yandan da onun sinsi zekasıyla savaşamamaktan korkuyordu. O an kalabalığın içinden her adımında özgüvenini vurgulayan endamıyla Yaşar'ın geldiğini gördü. Başbakanın yaklaşmasını stresini yaşayan kalabalığın arasında şımarık bir rahatlıkta yavaş yavaş yürüyordu. Cenazeye saygıyla sesine keder gölgeleri düşürüp merhaba dedi. Çavlan sadece başını hafif eğerek selamını aldı. Elleri şık takım elbisesinin pantolon ceplerinde, bakışlarını kalabalıkta gezdirirken Çavlan'a güven veriyor, riski onunla paylaştığını kanıtlıyordu. Gerçi artık cemaatin bu bağlantıyı bildiğinden ikisinin de şüphesi yoktu. Yaşar başıyla dev emniyet bloklarının arkasındaki cemaat karargahının olduğu yeri işaret edip sessizce ''Girdin değil mi o binaya?'' dedi. Çavlan hazırlandığı soruyu sorarak ''Devlet de insanların bir bütünü işte, bilgilerini paylaşmazsam ben öğrenmek zorunda kalırım.'' diyerek yanıtladı. Dün geceki uyumlu ortaklık vaazıyla alay eden adama hak verdi Yaşar. ''Sorun değil.'' diye mırıldandı. Ustalıkla dürüst göründü. ''Sana bildiğim her şeyi söyleyeceğimin sözünü veremem. Benim işim devletin sırlarını tutmak. Ama bizi katile götüreceğini düşündüğüm her türlü bilgiyi sana ulaştıracağımdan şüphen olmasın.'' Ellerini arkasında birleştirmiş parmaklarının arasından tesbihi sarkan Hikmet'in sohbetlerine kulak kabarttığını fark etmişti Yaşar. ''Hikmet Bey değil mi?'' diyerek elini uzattı. Hikmet tesbihini bileğine geçirip tokalaşırken mitçinin yüzüne tehditkar bir şüpheyle bakıyordu. Yaşar bir film olsa kötü adamları canlandıracak iki tipin de soruşturmayı yürüttüğünü düşündü. ''Başbakan törenden sonra seninle görüşecek.'' dedi Çavlan'a. Başbakanın konvoyunun yaklaştığı telsizlerden anons edilince rütbesi onu karşılamaya yetenler sırtlarını şehidin tabutuna dönerek tek sıra oldu. Kalabalık telaşla dalgalanırken elleri cebinde disiplinle alay eden bir rahatlıkta uzaklaştı Yaşar. Rütbesi düşükler tabutun karşısında cenaze namazı saflarını oluşturmuştu. Demir kapı metal ağırlığında yavaş açılırken emniyetin kralları çömez askerler gibi üniformalarını düzeltme telaşındaydı. Zamanının bir saniyesi bile harcanamayacak kadar değerli olan liderin koruma cipleri hızla girdi avluya. Dev kara bulutun altındaki gri beton avluda siyah lüks ciplerin mavi turuncu siren ışıkları dalgalanırken kırmızı plakalı makam otomobili teşrif etti. Kırmızı halının önünde sıraya dizilenlerin suratına bakmadan tabutun tam karşısında hazırlanmış yerine yürüdü başbakan. Değersizleştirdiği apoletler ardından koştururken bütün kameralar kayda girmişti. Çavlan'ın korkusunu büyütmüştü başbakanın her zaman yorgun yüzündeki hüzün ve öfke karmaşası. Tören devletin zirvesinin gelişiyle zincirinden boşanmışçasına başlamıştı. İçişleri Bakanı bronz heykelin altındaki kürsüde katil ya da katillerin en kısa sürede bulunacağının sözünü verirken halen bir zanlısı bile olmayan Çavlan'ın kanı yanıyor, panik sanki damarlarını düğümlüyordu. İçişleri Bakanı devletin içindeki katil zanlısını ima bile etmeden konuşmasını bitirdiğinde mazeretlerinin ne kadar büyük olduğunu düşündü. Konuşmalar tamamlanıp cenaze emniyetten çıkarılırken başbakanın badem bıyıklarının altında dudaklarının titrediğini gördü. Başbakan çevresini sarmış kalabalıkla emniyetin üst rütbelerine ayrılmış bölümün kapısından girerken koruma müdürü Cevdet, eski bir dostu görmenin sıcaklığında "Başbakan seni emrediyor," dedi. Çavlan kırmızı halı kaplı merdivenlerden İstanbul Emniyeti'nin müdürlerinin katına tırmanırken cümle kuramayacak kadar heyecanlı hissediyordu. Büyük giriş kapısının ardındaki geniş bekleme salonunda yüksek rütbe kalabalığı fısıltıyla konuşuyordu. Hepsi ona baktığında yüksek tavanın alçaldığını, duvarların ve yerin büküldüğünü zannetti. Ne olur şimdi olmasın diye içinden yalvarırken İstanbul Emniyet Müdürü yazan levhanın yanındaki deri kaplı kapıyı açtı Cevdet. 21. Ayrımın sonu. Sayfa 204.